İlham Yolculuk'la başlar.
Merhabalar, Karaman'ın Sesi Podcast'te bu hafta yaratıcı iş fikrinin ilham kaynağını konuşacağız ve yayınımızda Karahan Beder var. Karahan'ı tanıyalım istiyoruz bir yakından. Merhaba Karahan, hoş geldin.
Merhaba Şura, hoş bulduk. Merhaba.
Öncelikle bize kendinden bahsetmeni istiyoruz. Kimdir Karahan Beder? Ve zaten bir marka gibi olan bir ismin var. Bunu her zaman söylüyorum. Çok yönlüsün, zamanını iyi yönetiyorsun, iyi odaklanıyorsun, bir şeyleri yürütüyorsun, neler yapıyorsun? Yani bunları çok merak ediyoruz açıkçası.
Tamam, bir kısa özet geçeyim. Karahan tekrar adım. 96 doğumluyum. 27 yaşındayım şu an. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Üniversiteye adımı ilk attığım andan itibaren sen de üniversitemiz mezunusun. Böyle bir aldığın hem işte tarihin İstanbul'un merkezinde olmandan ötürü hem ülkeye çok başarılı insanlar yetiştirmiş bir kurumda var olmanın gerektirdiği bazı öncelikli duygulara sahip olarak bir eğitim hayatı yaşadım. Bu da beni girişimcilik hayatına sürükledi. Üniversitemin ilk yılından itibaren aktif olarak işte farklı kulüplerde görev aldım. Startuplarda çalışma imkanım oldu. 2018 yılı itibariyle de bir yatırımcıyla beraber çalışıp 12 farklı domain altında startup kurdum. Aralarda farklı kurumsal şirketlerde çalışma imkanım oldu. Pandemide dünyanın en büyük dijital pazarlama ajansı olarak Publicis grubuna girdim. Bir 3 yıl kadar orada çalıştım. Askerden geldikten sonrasında da geçtiğimiz ay itibariyle artık beyaz yaka ve işte farklı startuplarda çalışmayı bıraktım. Kendi işlerime, kendi hem freelancer olarak yaptığım işlerime, verdiğim danışmanlıklarıma hem de kendi iş fikirlerimi tekrar hayata geçirme yolunda bir geri dönüş yaptım diyeyim ekosisteme. Ana odağım da dijital pazarlama olduğunu söyleyebilirim.
Çalışma hayatın çok erken başlamış, yani diğer belki yaşıtların gibi değildin. Bunu ben şu şekilde sormak istiyorum. Avantajları, dezavantajları nelerdir ve en çok yapmaktan keyif aldığın şey neydi? Sana daha çok yakın olan ve belki daha çok şeyler öğreten diyebiliriz.
Şöyle, yani az önce söylediğim gibi İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde okudum. İşletme bölümü bize şunu aslında aşılıyor. Bizim okuldan elbette almamız gereken bir akademik bilgi var ama bizim asıl işimiz sahada. Yani bizim alaylı olmamız gerekiyor bir konuyla alakalı. Uzmanlık kazanmak için sürekli sahada olmam gerekiyor ve bu sebeple aslında çok erken yaşta, yani birinci sınıftan itibaren bir yerde kendimi çalışıyor buldum. Buna biraz açıkçası hem mecbur olduğum için de yaptım hem de biraz da hızlı da adım atmak istedim. Bunun sonucu olarak da işte birinci sınıftan itibaren başlayan bir çalışma deneyimim oldu. Aktif olarak da işte herhalde 7 yılı geçti. 7 yıl olarak da işte profesyonel olarak çalışıyorum. Şimdi yaptığım şeyler arasında birbiriyle alakası çok fazla iş var. Bir dönem Efes'te de çalıştım. Sahada B2C satış yaptım. Bir dönem oyunculuk da yaptım mesela. Öyle bir kariyer geçmişim de oldu. Ağırlıklı olarak teknoloji startuplarında çalıştım, content de yazdım, işte tasarım da yaptım. Bunlar içerisinde biraz yazılım tarafında da oldum, dijital pazarlama tarafında da çalıştım, satışında da görev aldım. Bunlar arasında açıkçası böyle farklı iş kollarında çalıştım. Birbirinden aslında günün sonunda aynı odak için çalışan ama birbirinden bağımsız departmanlarda görev alma imkanım oldu. İşte görev aldım ya, farklı iş kollarına hizmet verdim. Burada benim açıkçası en çok keyif aldığım şey, bir, ne yapmak istediğimi arama yolculuğunda bunların her biri benim için bir adımdı. Ne yapmak istediğimi buldum. İkincisi, belirli filtreler koydum önüme. Ne yapmak istemediğimi de burada karar vermiş oldum. Mesela uzun yıllar boyunca sahada satış yaptım. B2C satış yaptım, B2B satış yaptım. Ve mesela şu an işte bu özellikle pandemi geçtikten sonrasında sahada satış yapmak istemediğime karar verdim. Bu benim açıkçası bütün çalışma hayatım boyunca en büyük kazanımım. Ne yapmak istemediğime karar vermiş oldum. Şu an dijital pazarlama ile uğraşıyor olmak, aslında totalde dijital içerisinde olmak benim en keyif aldığım iş. Bunu biraz daha daraltıyorum. Müşteri deneyimi yönetiyorum şu an. Dijitalde bir satın alma yolculuğuna girmiş olan müşterinin deneyimini yönetiyor olmak. Web sitesinde, mobil uygulamasında, satın alma mecralarında, e-ticaret sitesi mesela bir örnek verilebilir. Dijitalde nefes aldığı her yerdeki müşteri deneyimini yönetmek şu an aralarında en keyif aldığım iş kolu diyebilirim.
Aslında bu senin kişiliğinle alakalı bir şey de olabilir mi? Yani birçok, çünkü insana dair bir şey yapıyorsun. Çok fazla yüzler görüyorsun. Çok fazla insanla tanışıyorsun. Kişilikler görüyorsun vesaire. Tabii ki de bazı çözülmesi gereken şeyleri de bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Belki krizi yönetiyorsun vesaire. Hani bunlar sana bir artı kazandırıyor olabilir diye düşünüyorum.
Evet.
Ama tabii bir taraftan da bir kendinle alakalı bir hırslısın yani. Evet, ben işte diyorsun ya, önüme bir şeyler koydum, hedefler koydum vesaire. Bu dönemde şunu sormak istiyorum açıkçası. Yani üniversite zamanında bunları yapıyor olmak, böyle ileri görüşte olmak, ama baktığımız zaman neden gençlerimiz genellikle hani böyle bu tarz şeylerle ilgilenmiyor ya da kendini geliştirmek için zaman ayırmıyor? Ya da bunlar ne yapabilir, hani nerelere gidebilir, kimin kapılarını çalabilirler? Hani bu noktada mesela bir şeyler söylemek ister misin kendinden yola çıkarak?
Şöyle, şura bir söz vardır, en yakın 5 arkadaşın senin ortalamandır diye. Aslında... O en yakın 5 arkadaşı çok iyi seçersen çok daha hırslı hale geliyorsun. Ben o 5 arkadaşı çok iyi seçtim. Üniversite ortamım bu yönde beni çok ileri gitmem için hırslandıracak seviyede güçlüydü ve iyiydi. Yani arkadaşlarım hep çok iyi yerlerde çalıştılar. Hep iyi başarıları sürdürürken onları izledim. Ben de... en azından onların ortalaması seviyesinde kalabilmek için daha fazla seçim uğraştım. Şimdi tabii ki görüyoruz, işte gençlerimiz belki o tarafta kendini çok fazla geliştirmiyor olabilirler. Tamamen çevrelerinden alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir gün Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşma yapmaya gittim. Öncesinde bir startup'ımız için stand kurmuştuk. Standa bir arkadaşımız geldi. Liseli bir çocuk. Robert College'de okuyormuş. Çocuk da böyle... benim akranımmış gibi uzun süre sohbet ettim. Teknoloji üzerine konuştuk. Bir iş fikri vardı ve o iş fikriyle alakalı epey sohbet ettik. Aradan 2 yıl geçti. LinkedIn'den ekledi beni. Lise son sınıfta yatırım almışlar. Ve startuplarını büyütüyorlar. Yani gerçekten yani üstüne basarak söylüyorum. Olduğu ortamla alakalı. Evet. O 5 kişiyi seçmesi, doğru seçmesiyle alakalı o kadar hızlı adım attılar. Ben biraz ona dayandırıyorum açıkçası. Yani ben de çevremdekilerden o konuda çok fazla ilham aldım.
Çok güzel açıkladın. Peki, sen ve girişimcilik konusundan ilerlerken şöyle bahsedeyim. Girişimci olmaktan yola çıkalım. Kimdir girişimci, nedir? Ya da Türkiye'de girişimci olmak, bu bağlamda girişimcilik faaliyetleri üzerinden düşünecek olursak nasıl değerlendiriyorsun?
Şöyle, yani şimdi girişimcilik nedir diye Google'da aratsanız muhtemelen çok yapay kavramlar çıkacak karşınıza. Bunlar biraz daha böyle ticari faaliyet hayata geçiren kimselerle alakalı tanımlar çıkacaktır. Ben bunların dışındayım biraz daha açıkçası. Çalıştığım beyaz yakalı olduğum kurumlarda da bu girişimci kültürünü yaymaya çalışıyorum. Nedir girişimci kültürü? Aslında az önce bahsettiğim şeylerin totali. Yani hırslı olmanız, daha fazlası ve daha iyisi için uğraşmanız. Mesela Jeff Bezos'un, Amazon kurucusunun bir sözü vardır. Biz hala birinci gündeymişiz gibi hareket ediyoruz. Bir girişimcinin birinci günü. O heyecanla, o hırsla hareket ederler ve kendisini hala bir startup olarak tanımlar. Baktığın zaman Amazon'da yüz binlerce insan çalışıyor ama kendini hala startup gören ve girişimcinin birinci günü gibi hala hırsla, heyecanla hareket eden bir kişiyi görüyorsunuz. O tamamen o girişimcinin ruhuyla alakalı. Beyaz yakalı olup da girişimci olan insanlar var. İlla bir ticari faaliyete atılmasına gerek yok. Bu biraz yaptığı işi nasıl yaptığıyla alakalı. Çinlilerin çok sevdiğim bir modeli var burada. Bir işi çok hızlı çıkarma konusunda en iyiler onlar. Biliyoruz zaten bütün dünyaya yayıldılar. Odağında şu var. Bir işin ilk seviyesi mükemmel olmayabilir. Ama benim onu hızlıca müşteriye götürmem gerekiyor diyorlar. Tamam mı? O sürüm hazır olmasa bile müşterinin karşısına çıkartıyor. Geri bildirim alıyor. O geri bildirimle daha iyisini yapıyor. Tekrar geri bildirim alıyor ve daha iyi versiyonu ulaştırıyor. Bu sayede bir, o ürünü sen sürekli canlı hale getirmiş oluyorsun. İki, müşterinle konuşuyorsun. Ve çok hızlı geri dönüt alıp o şeyi geliştirme imkanı oluyor. Mesela ben böyle özellikle banka sektöründe işte bir dönem iş ortaklıklarım oldu. Oralarda gördüğüm en büyük aksaklığın bir proje önlere konuyor ama böyle 1,5-2 yıl masada kalıyor, bekliyor ve hareket edemiyorlar. Bunun en temelinde mükemmelliğe olan hayranlıkları ve aslında çok büyük bir dezavantajları var. Müşterinin karşısına çıkar ve geri dönüt al, müşterinle konuş. Girişimci aslında en temelde bunu yapabilir. Bir, hızlı odağını koyar, ki çok hızlı öğrenir. Müşterisiyle konuşarak, iletişimiyle ve geri bildirim alarak, müşterisiyle konuşarak. Üç, burada müşteriden de sürekli geri bildirim aldığı için kalıcı bir deneyim kazanır aslında orada. Bir şeyi belki literatürüne göre okuyabilirsiniz. Onun çok kıymetli olduğunu söyleyebiliriz ama gerçek hayat eğer onu öyle söylemiyorsa, ki mesela pandemide pek çok şey değişti. Bu tarz dönemlerde hayatta kitaplarda yazan şeyleri çok hızlı şekilde değiştirebiliyor. Gerçek hayat öyle söylemiyorsa sizin çok hızlı şekilde dönüşüm yaratmanız gerekiyor. Girişimci de tam olarak bunu yapan kişidir diyebilirim.
Peki Türkiye'de bahsettiğimiz üzere daha çok hani mükemmeliyetçilik odaklı olduğu için mi bazı şeyler böyle hayata geçmiyor olabilir? Orada bir şey yaptım ama.
Şöyle ya, aslında tek sebep o olmayabilir. Bilmiyorum, hiç duydun mu? İlk üretilen otomobil elektrikliydi mesela. Hiç duydun mu?
Hayır, duymadım. Şu anda duyuyorum.
1800'lü yılların başında bir dahi diyeceğim o adama, gerçekten elektrikli bir araç üretiyor. Ama doğru zaman değildi elektrikli araç üretmek için. Çünkü elektriği taşıyamıyorlardı. Bataryalar bir aracı çok uzun süre, çok uzun kilometrelerde götürmek için yeterli değildi. Ve şu anda da yine güncellik kullandığımız gibi fosil yakıta tekrar geçiş yapıldı. Şimdi evet, işte bazı girişimcileri görüyorum mesela. Ürünleri çok iyi, çok iyi bir hizmet sağlıyorlar, çok iyi bir çözüm sağlıyorlar. Ama doğru zaman değil. Şu an olmamalı. Mesela pandemide birçok kişinin batmasının sebebi bu oldu. Evet, bazıları da çok hızlı yükseldi. Çünkü o an, o koşullarda en iyi çözüm onlardı. Veya bir anda dönüşen dünyada biz onu daha çok tercih etmeye başlamıştık. Orada tek faktör o değil. Yani mükemmelliği önceliklendirmeleri değil.
İhtiyaç dahilinde olması belki bir nebze ya da evet, görülebilir ya, olması.
Aynen öyle. Ya aslında bu başka bir konu. Belki daha sonra bir başka bir programda uzun uzun konuşuruz ama pek çok girişimciyle konuştuğum zaman aslında önce ürün veya bir çözümü yaratıp sonra müşteriyi buluyorlar. Ben bunun tam tersi olduğunu kendi eğitimlerimde de anlatıyorum. Önce müşteriyi bulmak lazım. Sonra o müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp bir çözüm yaratmak lazım. Kulağı tersten tutuyorlar aslında pek çok insan. Bunu yaparak ilerlediğiniz zaman çok daha sağlıklı oluyor. Mesela siz doğrudan bir maske üretirseniz belki şu an bir fayda sağlamayacak ama işte bu N95'ti galiba, biraz daha böyle hava filtresi olan bir grubu üretmeye başladılar. Onlar total kar olarak daha yüksek bir gruba temas etti. Siz direkt maske üretebilirsiniz, satar belki diye, ama bir de o müşteri kitlesinin ihtiyacını anlayıp ona uygun bir ürün çözümü yaratırsanız çok daha pozitif dönüt alırsınız.
Kesinlikle.
Tam olarak böyle ihtiyaca temas etme konusu bu. Yani tek faktör olarak şey söylemeyeyim yani.
Yok, hayır, çok doğru. Evet, doğru açıkladın yani. Şöyle, fikrinin iş modeline dönüştürme, yani buradan yola çıkarsak eğer, kişilerin işte alacağı eğitimler nasıl olmalıdır ya da bu anlamda nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor o halde. Ve ben şeyi de çok merak ediyorum. Mesela diyoruz ya hep genç girişimciler falan. Yani bir fikri olan bir insan, yaşını başını almış bir insanda bir şey olamaz mı? Bir unicorn olamaz mı yani mesela? Hep şöyle, genç mi olmalı?
Sondan başlayayım. Öncelikle dünyada bir istatistik var. O da şunu söyler. 30 yaşından sonra kurulmuş, daha doğrusu kurucusu 30 yaşından büyük olan girişimcilerin kurduğu girişimlerin ömürleri daha uzun oluyor. Orada gerçekten bir tecrübenin ve belki de yaşın getirdiği pozitif bir etki var. Ama bazı genç girişimciler şu hayallere kapılıyorlar. Yani işte baktığın zaman dünyanın en büyük girişimleri, Facebook mesela onlardan birisi. Kurucuları çok gençken kuruldu. İşte Bill Gates keza öyle. Ki yani mesela Microsoft'un temellerini lise yaşlarındayken atmıştır. Ama orada başka bir nüans var. O adamlar gerçekten mesela paraya erişimleri çok kolaydı. Bill Gates bir okulda işte Microsoft'un ilk temellerini atıyor. O okula bilgisayarı alan kendi ailesi. Çünkü çok güçlü bir ailede oldukları için çok hızlı ilerleme kat edebildiler. Dönelim ülkemize. Burada şunu görüyorum. Açıkçası burada yaş çok önemli. Ama yaş biraz daha aşağı inmeye başladı. Sebebi şu. Önceden biraz daha böyle üniversite çağlarındayken bir kişi işte okulu hızlıca bitirip belki bir iki yıl staj yapıp ardından sektöre atılıyordu ve işte girişimci olma süresi biraz daha uzayabiliyordu. 30 küsürlü yaşlarına kadar çıkabiliyordu sektör deneyimi kazanması için. Ama şu an biraz daha böyle işte üniversite birinci, ikinci sınıflardayken staj yapma imkanı buluyorsa o kişi, biraz daha sektörde deneyim ediniyorsa, daha fazla gözlem yapma imkanı buluyorsa ki şu an bilgiye erişimimiz çok daha kolay ve hızlı. Artık o girişimci diyebileceğimiz veya rol model alabileceğimiz insanlar daha göz önünde olduğu için, onların deneyimlerini çok hızlı süzebildiğim için bu yaşları biraz daha aşağı çektiler. Yani 23-24 yaşında da gerçekten çok başarılı girişimciler görmeye başlanıyor. Çok iyi startuplar kuruluyor. Burada ana odak aslında doğru gözlemi yapıyorlar. Bir hedef seçiyorlar. İşte popüler girişimciler veya kendi sektöründe iş başarmış olan kişileri hedefliyor. Onları kopyalıyor. Onların iyi yönlerini almaya çalışıyor. Kötü yaptığı şeyleri belki aradan çıkartıyor. Araya sektör tecrübesi kazanabileceği staj veya iş imkanı yerleştiriyor. Ve çok hızlı bir şekilde kendi iş fikrini hayata geçirme potansiyeline erişiyor. Son sorunu bu şekilde tamamlamış olayım.
Peki, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu nedir? Yani ben şuradan sorayım. İlham mı, ekipman mı, lider mi? Yani sana göre nedir? Gerçi anlatıyorsun ama hani herkese göre farklıdır belki.
Şöyle, aslında
bu birazcık maddi yattan daha farklı bir şekilde ele alınabilir belki.
Şöyle, aslında eski kurduğum eğitim platformumda bunun temellerini anlatıyorduk. Temeli şu, bunlar bize üniversitelerde, işte o sıralarda eğitim görürken anlatılmıyor. Temelde bazı yeteneklerimizin olması lazım girişimci olmaya karar verdiğimizde. Bunları ben ikiye ayırıyorum. Bir, teknik olanlar. Teknik olanların en başına finans geliyor, muhasebe. Yani sizin en azından işte bazı gelirleri ve giderleri hesaplıyor olmanız lazım. Bu çok temel seviyede olsa bile sizin işinizi kurtarır. İkincisi, şu an dijitale bir şekilde temas ediyor olmanız lazım. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız bile e-ticarette ne konuşuluyor? E-ticaret sizin için faydalı mı? Bunları biliyor olmanız lazım. Sunum yapıyor olmanız lazım. Sunum yapmak çok çok önemli. Kendinize anlatabildiğiniz bir görsel dünyaya girdiğinizde mutlaka bir işte PowerPoint'te veya işte bilgisayarda anlatacağınız şekilde, belki bir broşür işte de kendinize anlatacağınız şekilde sunum yapabiliyor olmanız lazım.
İletişim becerileri.
İletişim becerisine az sonra geleceğim. Bu biraz daha dokümantasyon için. Yani dokümantasyonu biliyor olmanız lazım. Müşterinizi veya dinleyeninizi etkileyebilmek için bir doküman hazırlayabiliyor olmanız lazım. Bir diğer taraf soft skill'lerimiz. Az önce de dediğim gibi en başta iletişim. İyi konuşuyor olmanız lazım ve kendinizi iyi ifade edebiliyor olmanız lazım. Bu çok en temeldeki konu. Yine tekrar ediyorum, üniversitelerde anlatılmayan ve üzerinde durulmayan bir konu maalesef. İki, satış becerilerinin olması lazım. Bu da ikna. Bazen iletişimimiz çok yüksektir ama o satışı kapatacağınız ve karşı tarafı ikna edeceğiniz, ihtiyaçlarını anlayacağınız, sizde buna uygun bir çözüm olduğunu aktaracağınız noktaya gelemiyorsunuzdur. Bunu yapabiliyor olmanız lazım. Bu biraz da bu arada tecrübeyle alakalıdır. Çıkıp gerçekten bir şeyler satma deneyimine ulaşmanız lazım. ki sonrasında bunu geliştirebilirsiniz.
Hı hı.
Bir de ilişki yönetmek. Bu yine özellikle üzerinde durduğum bir konu. Pek çok girişimcide şunu görüyorum. İyi insan gördüğümü çiziyorlar ve seviliyorlar etrafındaki insanlar tarafından.
Hı hı.
Pek çok insan onların çok şanslı olduğunu söylüyor. Çok işte hızlı bağlantılar kurduğunu söylüyorlar. Ama aslında arka tarafında o insanlar çok fazla insana yardımcı oluyor. Bazen kendi çalıştığı şirkette, kurumda veya çapraz şirketlerde çalışıyorlardır. Ama birbirlerine destek oluyorlar çok fazla. Ve bunun da getirisi olarak konunun en başında konuştuğumuz gibi çevresindeki o 5 insandan birine yerleştiriyor. Ve insanlar birbirine çok fazla destek oluyorlar. İlişkilerini çok iyi yönetiyorlar. 3-3 bu şekilde bölmüş olayım. Bir taraf soft skill'ler, bu alanlarda kendileri geliştirmeleri gerekiyor. İlk başta söylediğimde de çok işte 3 tane çok basic teknik alanda kendini geliştirmesi gerekiyor girişimcilerin. Bu 6 tanesi olmadan olunmaz diyebilirim.
Harika özetledin gerçekten. Peki şimdi konuşmamızın başında şöyle bir şey söyledin. Ben sahada olmayı sevmiyorum. Yani daha böyle şeyden bahsettin. Hakkında konuşabiliriz. Bu freelancer çalışma pandemi döneminde zaten bir deneyimledik. Biliyoruz. Hani kimimiz sevdi, kimimiz sevmedi. Ama burada baktığımız zaman hani bundan bakarsak, eğer deneyimlerinden de yola çıkarsak, freelancer çalışmayı öneriyor musun ya da bu fikirler bağlamında nasıl bir şekilde olmalıdır ya da insanlar nasıl yönelmelidir buna?
Şöyle, yaklaşık 3 yıl kadar sahada çalışma deneyimim oldu. Babam bu arada eski esnaf. Çocukluğumu hiç anlatmayayım. Zaten hep bir esnaf çocuğu olarak dükkandaydık, ne bileyim çarşıdaydık. Zaten sürekli dışarıdaydım. Orada biraz da farklı meslek kollarında çalıştıkça babam sürekli iş değiştirdi. Farklı ürünler sattıkça şunu görmeye başladım. İnsan profili sürekli değişiyor. Siz aynı kişisiniz ama farklı şekilde satış uygulamanız gerekiyor. Mesela siz bir içecek ürünü satıyorsanız karşınızdaki kişi o an belki ferahlamak için içiyordur. Belki yemek yemek için içiyordur. Belki markaya aidiyeti olduğu için içiyordur. Orada tek bir kişinin çok hızlı, belki de önemsemeden verdiği bir kararın sonucu olarak siz satışı gerçekleştiriyorsunuz. O dünya beni açıkçası biraz da yoğurduğu için ben oradan elimi çektim. Sahada çalışmak istemediğime karar verdim. Nitekim pandeminin birinci günden itibaren o dünya biraz daha aşağı inmeye başladı. İnsanlar işte dışarıda sosyalleşiyorlar ama satış dünyası biraz daha böyle artık telefonda da güçlenmeye başladı. Sahadaki satış operasyonlar geri çekildi. Ben pandeminin birinci günden itibaren remote çalışmaya başladım. Yani evden çalışmaya başladım. Zaten sahayı bırakmıştım ama artık evden çalışma veya uzaktan çalışma diye Türkçeleştirelim. Uzaktan çalışma deneyimini dibine kadar kullandım. Şehir dışında çok fazla çıktım. Orada çalıştım. Kendi evimde iyi bir istasyon kurdum. Bir çalışma düzeni oluşturdum. Bu başta pandeminin başında diyeyim en azından. İnsanlar işte salonda çalışıyorlar, mutfakta çalışıyorlar şeklinde böyle insanlar lanse ediliyordu. Ama şu an gerçekten evden çalışan herkesin bir teçhizatı var. İşte kendine ait bir monitörü var. Sandalyesini kurmuş veya işte iyi bir çalışma masasıyla verimini arttırıyor. Ben de o kişilerden birisiyim. Evden çalışmaya başladığımdan beri çok daha verimli çalıştığımı hissediyorum. Bu çıkardığım iş ve süreye baktığın zaman da çok göz önünde.
Şöyle bir şey, lafını böldüm ama. Şöyle, insanlardan uzaklaştıkça aslında ne derler, zaman süreden bahsediyorsun ya, zaman kısaldı yaptığın şeyler. Aslında daha çok odaklanmanı sağladı bu nebze. Yani sonuçta insan ilişkilerinde daha böyle bir bocalayabildiğimiz noktalarda, ne bileyim, krizi çözme noktalarında geldiğimiz oluyor belki. Belki o an bir şeyler üretemiyoruz ya da duruyoruz, kalıyoruz vesaire. Bu açıdan baktığımızda yaptığımız uzaktan çalışma vesaire aslında daha çok buna mı yöneltiyor? Daha çok kendi içinde dönerek, odaklanarak, daha iyi düşünerek bir yol çiziyor diye düşünüyorum.
Şöyle, yani ben hala aynı masa etrafında çalışmanın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Nitekim eski işlerimde de ara ara ekiple bir araya gelir, işte özellikle bir strateji çalışacaksak bir araya gelir masa etrafında çok daha işte verimli şekilde iş çıkartırdık. Onun faydasını hala konuşalım. Onun yanına bir problemimiz yok. Ama mesela İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşamanın getirdiği bazı zorluklar var. Bunlardan bir tanesi yol. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Avrupa yakasındaki ofisime her gün 1,5-2 saat bir mesafeyle gidiş ve geliş sürelerim var. Günde 4-5 saatimi yola verdiğim zaman günümü verimli yönetemiyordum ofisten çalıştığımda. Şimdi sabah 6.30'da kalkıp sizin 8'de ofise gitmeniz var. Bir de sabah saat 8'de gerçekten uykunuzu almış ve işte yan tarafta mutfağınızı, kahvenizi, yemeğinizi belki hazırlayarak çalışmaya başladığınız bir dünya var. Ben açıkçası ofise gittiğim zaman yorgun hissediyordum zaten kendimi. Orada en başta bir zaman dezavantajınız var. Yani
motivasyon da şey oluyor tabii bir anlamda.
Evet. Düşüklüğün. Evet. Orada açıkçası sizin çalışırken bazı araçlar kullanarak veriminizi arttırabilirsiniz. Yani mesela işte insanlar görüntülü işte görüşme platformlarına mesela bu sebeple çok fazla yöneldi. Elbette tabii yanına gidemediği için de pandemi döneminde. Ama bunun yanında insanlar o iletişimi daha sıkı tutabilmek için daha fazla şey yazışıyorlar veya daha fazla işte görüntülü veya sesli şekilde görüşüyorlar. O bir şekilde hallediliyor. Çalışma, ortak çalışma platformları çok fazla kuruldu. Ben mesela kendi şu an çalıştığım ekibimle de bir ortak çalışma alanında her yaptığımız işten karşı tarafa bilgilendirdiğimiz, sorularımızı platform içerisinden sorduğumuz bir yapı üzerinden gidiyoruz. Bu da hem açıkçası verimimizi arttırıyor hem de o iletişimimizi koparmıyoruz. Birbirimizin ne yaptığından da çok haberdar oluyoruz.
Harika. Sonlara doğru yaklaşmışken sana böyle bir şeyle kapatacağım. Çağımız yapay zekanın, işte internetin, teknolojinin çağı ve nice teknolojik parantez içine açarak böyle söylüyorum, şeylerin içindeyiz. Ve bu devirde de işte dijital pazarlama olsun, işte sosyal medya danışmanlıkları olsun ki insanlar diyorsun ya oturduğu yerden çalışıyor. Evet, sosyal medyadan da çalışıyorlar. Yani bir video atıyorlar, bir fotoğraf atıyorlar, bir şeyi tanıtıyorlar. Hani bu da bir çalışma şekli. Bunların tabii danışmanlıklarıdır. İşte farklı farklı şeyler oluyor. Bu noktada da insanlar aynı zamanda çalışma içinde olmuş oluyorlar birbirleriyle. Yani buradan yola çıkarak neler söylemek istersin? Hani neleri sıkça rastlıyoruz? Hani bu çalışma şekilleri dijital pazarlama üzerinden ve sosyal medya danışmanlıkları üzerinden de gittiğin zaman. Ve son olarak da şeyi sormak istiyorum. Bu hani yapay zekadan korkmalı mıyız sence? Ya da bu kadar bu teknolojinin içinde bu kadar boğulmak mantıklı mı? Ya da kendimizi bazen unutabiliyor muyuz? Bulmak ve kaybetmek.
Öncelikle yaptığımız her işin içerisinde dijital yerleştirmek zorundayız. Bugün hukuk fakültesinden mezun olmuş bir avukat adayının ilk işi kendine ait bir web sitesi kurmak olmalı. Yoksa bugünden açın lütfen kendinize ait bir web sitesi. Kendi adınızla mutlaka bir web sitesi olsun. Dijital ayak izi bırakmaya çalışın. Çünkü bu ileride sizin anlatabileceğiniz bir şey haline gelecek. Ve sizin için bir referans olacak. Bu sebeple bu alanın çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz bunu danışmanlığını veriyoruz. Dijital pazarlama danışmanlığı veriyoruz 360 derece. Müşterilerimiz için web siteleri, mobil uygulama yapıyoruz. Sosyal medya yönetimi yapıyoruz. Hem tasarımı hem de content'i yani altındaki metin de olmak üzere içerik oluşturuyoruz. Web siteleri için yine bazı teknik geliştirmeler yapıyoruz. Bu alandaki ihtiyaç da asla bitmeyecek. Bütün sektörlerdeki ihtiyaçlar devam edecek. Çünkü insanlar hem müşterilerine daha fazla burada temas edebiliyorlar. Sadece kapısının önünden geçen kişiye değil, artık bütün dünyayla konuşma imkanı buluyor o kişiler. Ayrıca rekabet de sadece dijitalde artık. Şu an işte çok popülerleştiği için insanların da gözünün önünde canlanması için söyleyeceğim. Her restoranın, köşe başında açılan her dönercinin, her özellikle et restoranının mutlaka iyi yönetilen bir sosyal medya hesabı var. mutlaka ünlü bir şefi var. İşte o etiyle şovunu mutlaka yapar. Tatlısını doğrar vesaire. Çünkü artık rekabet o işletmelerin ayakta durması için bunu gerektiriyor. Dijital pazarlama tarafında bu şekilde açıklayayım. Bir diğer tarafı şey, biz bütün işlerimizde mutlaka yapay zeka kullanıyoruz. ChatGPT gerçekten her şeyin nasıl yapıldığını tekrar bize anlattı. Ve insanlar tabii ki işte söylüyorlardı ya, bazı meslekler ölecek. İşte ne bileyim, işimizi elimizden alacaklar gibi. Şunu söyleyeceğim, eski bir oyuncu olarak anlatayım. Bir gün bir dizi çekimindeyim. Yukarıdan bir çekim yapılacak. Bir helikopter geldi. Helikopterde bir pilot var. İçerisine bir kameraman geçti. Yükseldiler ve o alanın çekimini yaptılar. Aradan 5-6 yıl geçti. Yine işte yakın zamanda bir tarih dizisi, çok popülerlerden bir tanesi. Onun çekimindeyim. Bir tane beyefendi geldi. Elinde drone var. Drone'la çekim yaptı. Pilot işsiz kaldı. Kameraman işsiz kaldı. Helikopteri kiralayan firma herhalde başka yere kiraladı. Şimdi aslında işsiz kalmadılar. İşleri dönüştü. Başka şeyler yapmaya başladılar. Yapay zeka da bize aynı şeyi getirecek. Biz belki artık oturup içerik yazmayacağız. Biz yazdığımız içeriğin hangi sektörde yer bulacağıyla alakalı ona düzenleme yaptıracağız. Veya ona konu soracağız. Biz yazıyı çıkartacağız. Düzenlemesini ona yapacağız, yaptıracağız. Burada açıkçası bizim mesleğimizi elimizden alıyor mu gibi bir kaygıdansa, biz buna nasıl entegre olabiliriz, ona bakmak gerekiyor.
Evet.
Şu an mesela çok iyi yapay zekalar var. Bunlardan bir tanesi Midjourney. Midjourney'de yaptığınız tanımlamaya göre size bir logo çıkartabiliyor. Tamam, logoyu çıkartırsınız. Logoyu çıkardıktan sonrasında sizin web sitenize uyumlu hale gelecek formata dönüştürme işi var. Yine o logoyu tasarlayan kişi işsiz kalmadı. Belki Midjourney'den faydalandı, işi hızlandı. Ama yine de arka tarafta ona duyulan ihtiyaç devam ediyor. Benim tavsiyem bunları çok araştırsınlar. ChatGPT'ye de bu arada doğrudan sorabilirler. Alternatif veya sektör bazlı, kullanım bazlı olarak senin alternatifin ne diye. Gerçekten söylüyor. Benim şöyle şöyle bir alternatifim var. Görsel istersen şuna bakabilirsin diye. Ve onları çok sık kurcalayıp araştırıp kendi işlerine entegre edebilecekleri yapay zeka ile işlerini büyütmeleri tavsiyem.
Evet. Peki, çok güzel bilgiler verdin ve insanların da açıkçası bunlardan yararlanacağını düşünüyorum. Bütün bunların dışında, son olarak artık kapanışa geçiyorum. Bütün bunların dışında bu iş yoğunluğun arasında bu Karahan Bedel neler yapıyor, nelerden ilham alıyor, kendini nasıl motive ediyor? Bunu da bize söylemeni istiyoruz açıkçası.
Şöyle,
bu kadar hız. Bu kadar, yani nasıl bir şekilde doluyor bu pil mantıken?
Şöyle, öncelikle ben genelde hayata hep pozitif bakabilen bir insanım. Bardağın hep dolu tarafını gören bir insanım. Beni ayakta tutan yani şeylerden bir tanesi o. Çevreme de çok bunu aşılamaya çalışırım. Bardağın dolu tarafından bak, boş tarafı bir şekilde çözülür diyorum yani. Ve gerçekten her sabah yataktan çıkarken de kendime bunu hatırlatıyorum. Ben çok iyi bir gözlemciyim. Hayatta tecrübeye çok önem veririm. Ama bundan ötesi beni hızlandıran şey gözlemdir. Ben çevremdeki o 5 insan dışında gerçekten iyi insanları izlerim. Mutlaka TEDx konuşmalarını sosyal medyalardan takip ederim. Veya çok değerli yöneticilerle beraber çalışma imkanım oldu. Ben o insanların iyi özelliklerini kapmaya çalıştım hep. Kötü yanlarını gördüğümde de hep onları dönüştürdüm. Daha iyi versiyonuma ulaşmaya çalıştım. Bu benim rakibim diyeceğim. Kendi jenerasyonumu kastediyorum. Rakiplerimin çok önüne geçmemi sağlayan yöntemlerden bir tanesi. Bir de geçtiğimiz hafta bir psikolog arkadaşımla görüşürken şu konuyu tartıştık. Ben açıkçası motivasyona çok inanmıyorum. Motivasyon çok böyle bir balon gibidir. Yani bir deliği olduğu zaman çok hızlı şekilde hava kaybeder. Ne olduğunu anlamazsınız bile. Ben buna biraz da disiplin olarak bakıyorum. Eğer disiplininiz varsa, bir disiplin yaratabilirsiniz. Kendinize bazı alışkanlıklar yaratabilirsiniz. O şeyi yapmadığınızda rahatsız oluyorsunuz. Bu spor da olabilir. Bir işte ders çalışıyor olmak, ne bileyim bir dile yatkınlığınız varsa bunu sürdürüyor olmak, bunlar olabilir. Siz o şeyi yapmadığınızda beyniniz zaten sinyal veriyor. Önemli olan o disiplini yaratıp kendinizi o şeye alıştırmak. Hayat, ben araba sürmeye çok benzetirim. Araba mesela şu an oturduğum zaman neyi neden yaptığımı bilmiyorum. Manuel kullanıyorum arabayı ama bir şekilde arabayı götürüyorum. Bir zamandan sonra artık refleks haline geliyor her şey. Debriyaja bastığınız o basınç, vitesi atıyor olmanız, sağa solu kontrol ediyor olmanız artık her şey refleks haline geliyor. Tek tavsiyem hayat dikiz aynasından, dikiz aynası arkayı gösterir, dikiz aynasından yönetilmez. Hep öne bakmanız gerekiyor. Bazı şeyler evet arkada kalır, sizin hep ileriye bakmanız gerekir. Son olarak da tavsiyemi bu şekilde sonlandırmış olayım. Daima çok ileriye.
Harika. Gerçekten çok güzel bilgiler verdin. Deneyimlerinle, ilhamlarınla bir ışık oldun diyebilirim. Umarım dinleyiciler de güzel bir şekilde bunlardan yararlanır bu bilgilerden. Teşekkür ediyoruz. Seni bir dahaki podcastlara bekliyoruz.
Ben teşekkür ederim davetin için Şura. Çok sağ ol.
Kendine iyi bak. Teşekkürler. Hoşça kal.
Teşekkür ederim. Sağ ol.